Ayrım 33. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 411. 7. Tazı. Bir kitap yayımlatmak için Paris'e gitmiş olan Emil Blonde, Eylül ayının ortalarına doğru dinlenmek ve kışın yapacağı işleri tasarlamak üzere Agüe'ye döndü. Bu yıpranmış gazeteci, Agüe'ye geldiği zamanlar gençlik günlerinin temiz kalpli ve sevdalı delikanlısı olurdu yeniden. Kont da, Kontes de onun için ne iyi insan derlerdi de başka bir şey demezlerdi. Toplumsal doğanın uçurumlarında yuvarlanmaya, her şeyi anlamaya, hiçbir şeyi bastırmamaya alışkın olanlar kalpte vaha yaratırlar kendilerini. Kendi ahlaksızlıklarını da başkalarının ahlaksızlıklarını da unuttururlar. Dar ve kendilerine özgü bir çevrede küçük, aziz olurlar. Kadınsı bir incelikleri vardır ve ülkülerinin anlık gerçekleştirilmesine verirler kendilerini. Kendilerine tapan tek bir insan için melek gibi olurlar ve bu oynadıkları bir komedi değildir kesinlikle. Ruhlarını yeniden körpe bir duruma getirmişlerdir neredeyse. Üstlerine sıçrayan çamur lekelerini fırçalamak, yaralarını sarmak, iyileştirmek gereksinimi içindedirler. Agüe'de Emil Blonde ne zehirli söz söyler ne de espri yapardı. Ağzından iğneleyici bir söz de çıkmazdı. Kuzu gibiydi, tatlı bir düş dünyasındaydı. O kadar iyi bir genç ki, burada olmadığı zamanlar arıyorum onu, diyordu general. Servete kavuşmasını ve Paris'te sürdürdüğü yaşamı bırakmasını çok isterdim. Şahane manzara ve Agüe Parkı hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sonbaharın ilk günlerinde üretmekten yorulan ve ürünlerinden kurtulan toprak nefis kokular saçar. Özellikle ormanlar çok hoştur. Yavaş yavaş bronza çalan yeşil bir renge bürünür. Sıcak, gölgelenmiş toprağın tonları ile işlenmiş bir örtü altında gizlenip kışın soğuğuna meydan okur sanki. İlkbaharda mutlu bir esmer güzeli gibi şirin ve neşeli görünen doğa, sonbaharda anılara dalan bir sarışın gibi hüzünlü ve tatlıdır. Çimenler altın gibi parlar. Sonbahar çiçekleri soluk taşlarını gösterir, papatyalar çimenliklerde daha seyrek görünmeye başlar. Her yanı morumsu çanaklar kaplar. En çok göze çarpan renk sarıdır. Gölgeliklerde yapraklar daha seyrek, renkler daha koyudur. Güneşin yandan gelen turuncu ve kaçamak ışınları toprağa uzun lekeler serer. Elveda diyen kadınların yerlerde sürünen giysilerinin kuyrukları gibi birdenbire yitip gider. Gelişinin ikinci günü bir sabah Emil, güzel manzaralı modern balkonlu bir taraçıya çıkılan odasının penceresindeydi. Bu balkon, Blanche ormanlarına bakan cephede, Kontes'in dairesi boyunca uzanırdı. Su birikintisi ve uzun kanal bir parça görünürdü oradan. Eğer Agüe Parkı biraz daha yakın olsaydı göl derlerdi o birikintiyi. Av köşkünden gelen kaynak hareli ve pullu suyunu bir çimenliğin ortasından akıtırdı. Parkın dışında köylerin ve duvarların karşısında Blanche'nin tarlaları, ineklerin otladığı çayırlı bayırlar, çitlerle çevrili olan ve üzerlerinde ceviz, elma ve benzeri meyve ağaçları bulunan topraklar uzanırdı. Daha sonra manzarayı çevreleyen tepelerde ormanın güzel ağaçları kademeli olarak yayılırdı. Kontes nefis sabah kokuları yiyen çiçeklerini seyretmek için terliklerle balkona çıkmıştı. Patiska sabahlığının altından güzel omuzlarının pembe rengi seçiliyordu. Başındaki şirin başlığın kenarlarından karma karışık saçları dökülüyordu. Saydam çoraplarının altından küçücük ayakları ten renginde gözüküyordu. Kemer takmadığından sabahlığının önü açıktı. İşlemeli patiskadan bir önlük giymişti. Rüzgar sabahlığı uçurunca bağsız korsesi de gözüküyordu. ''Ay, burada mıydınız siz?'' dedi. ''Evet. Ne bakıyorsunuz? Bu da sorulur mu? Doğadan kopardınız beni. Yemekten önce ormanda bir sabah gezintisine ne dersiniz? Bu da nereden çıktı böyle? Yürüyüşten nefret ettiğimi bilirsiniz siz.'' ''Çok az yürürüz. Arabayla götüreceğim sizi. Joseph'i de alırız yanımıza. Ormana ayak basmıyorsunuz hiç. Bense garip şeyler buluyorum orada. Yer yer bazı ağaçların tepeleri bronz rengi olmuş. Yaprakları kurumuş. Peki giyinip geleyim.'' ''Oo, bırakın giyinmeyi şimdi. 2 saatte çıkamayız yola. Bir şal alın omzunuza, bir şapka giyin. Ayaklarınıza da potinlerinizi geçirin yeter. Söyleyeyim de atları koşsunlar.'' ''Her zaman sizin dediğiniz olur. Geliyorum hemen.'' ''General, biz gezmeye gidiyoruz. Gelmek ister misiniz?'' dedi Blonde. Kont'u uyandırmaya gitmişti. Kont sabah mahmurluğuyla homurdanmaktaydı. 15 dakika sonra araba park yolundan ağır ağır ilerliyordu. Üniformalı bir uşak uzaktan izliyordu arabayı. Bir Eylül sabahıydı. Göğün koyu mavi rengi zemin gibi gözüken öpek öpek bulutların arasından yer yer seçilebiliyordu ve esir onların önüne gelmiş gibiydi sanki. Ufukta uzun lacivert çizgiler kum taneciklerine benzeyen başka bulutlarla karışıyordu. Bu renkler ormanların üstünde değişiyor, yeşile çalıyordu. Toprak bu örtü altında yataktan kalkmış bir kadın gibi ılıktı. Tatlı, sıcak ve vahşi kokular yayıyordu. Tarlaların kokusu ormanların kokusuyla karışıyordu. Blanche'de doğa vaktini bildiren kilise çanının sesi tuhaf orman konserine karışıp sessizlikle uyum sağlıyordu. Bazı yerlerde beyaz ve yarı saydam buharlar tütüyordu. Bu güzellikler Olimpe'de, evi pek uzak olmayan koruculardan birine uğrayıp bir emir iletecek olan kocasıyla birlikte çıkma hevesi uyandırdı. Sulan şekimi kendisini yormadan yürümesini salık vermişti ona. Öyle sıcağından kaçınıyor, akşamları da dolaşmak istemiyordu. Mişo karısını da yanına aldı. En çok sevdiği köpeklerden biri de peşlerindeydi. Beyaz benekli, gri renkte güzel bir tazıydı bu. Bütün tazılar gibi oburdu ve sevildiğini, hoşa gittiğini bilen bütün hayvanlar gibi birçok kusuru vardı. Araba evin parmaklıkları önüne gelince Bayan Mişo'nun nasıl olduğunu soran Kontes kocasıyla ormana gittiğini öğrendi. Bu güzel havadan herkes yararlanmak istiyor dedi Blonde atını ormanın altı yolundan birine rastgele sürerek. Ormanı biliyor musun Joseph? Evet efendim. Yola koyuldular. Girdikleri yol ormanın en güzel yollarından biriydi. Bir süre sonra yay çizerek daraldı ve yılan kahvi bir duruma geldi. Güneş ışınları buraya ağaç yaprakların arasından süzülerek girebiliyordu ancak. Yaprakları bir beşik gibi kucaklıyordu yolu. Meltem vahşi kekliklerin, lavantaların, nanelerin, kuru dalların, hafif hışırtılarla dökülen yaprakların hoş kokularını yayıyordu havaya. Otların içine, yaprakların üstüne serpilen çiğ damlaları, araba geçerken çevreye saçılıyor, ormanın içlerine dağıldıkça gizemli kaprislerini fark ediyorlardı. Zemindeki yeşillikler nemli ve koyu renkteydi. Işık pek fazla derinlere inmeden silinip gidiyordu, ağaçsız alanlarda ince kayın ağaçları, ormanın herkülü olan 100 yıllık bir ağaçla yan yana duruyordu. Yumrulu, yosunlu, çizgili kabuklu akça gövdeleri dev gölge lekelerini yumuşatıyordu ve tekerlek izlerinin kenarlarında ince otlar, cılız çiçekler bitmişti. Dereler şırıl şırıl akıyordu. Kuşkusuz bir kadın arabayla gezdirmenin zevki başkadır. Yosunlu kaygan yolların iniş çıkışlarında kadın korkmuş gibi yapar ya da gerçekten korkar. Yanaşır size ve istemeyerek ya da bile bile yumuşak kolu, beyaz ve çıplak omuzuyla abanır. Arabayı sürmenize engel olduğunu söylerseniz gülümsemeye başlar. At da bu duruşların kalkışların farkındaymış gibi sağa sola bakınır durur. Kontes için bir yenilik olan bu görünüm, doğanın bu yaratıcı gücü, çok az bilinen bu yüce doğa onu gevşetti ve hülyalara daldırdı. Arabaya yaslandı ve kendini Emil'in yanında olmanın zevkine bıraktı. Gözleri meşguldü, kalbi konuşuyordu. Kendisininkiyle uyum içinde olan bu iç sese cevap veriyordu. Emil de ona bakıyordu gizli gizli ve hayale dalmış olmasından yararlanıyordu. Bu arada Kontes'in şapkasının kurdeleleri de çözülmüş, bukleli sarı ipek saçları sabah rüzgarında uçuşmaya başlamıştı. Kapalı bir parmaklığa vardılar. Anahtar yoktu. Joseph'i çağırdılar. Onda da yoktu anahtar. Dolaşalım öyleyse. Joseph arabaya göz kulak olur. Sonra buluruz onu biz. Emil ve Kontes ormana daldılar ve ormanlarda çok sık rastlanan bir görünümle karşılaştılar. 20 yıl önce kömürcüler orasını kömür ocağı olarak kullanmışlardır ve yer sertleşmiştir. Oldukça geniş bir alanda yer almış, kavrulmuştur. 20 yıl içinde doğa orasını çiçeklerin bahçesi durumuna getirmiştir. Bir sanatçının bir günde kendisi için bir tablo çizmesi gibi doğa da kendisi için bir tarh yapmıştır orada. Bu şahane tarhın çevresindeki güzel ağaçların tepeleri geniş saçaklar biçiminde sarkar, bir tanrıça yatağını koruyan bir dam oluşturur. Kömürcüler bir patikadan gidip her zaman suyla dolu olan bir yarıktan su getirmişlerdir. Bu patika bugün de vardır. Bir dönemeçten inilince patikanın kazılıp köşenin kesildiğini, binlerce ağaç kökünün de bir kaneviçe gibi havada kaldığını görürsünüz. Bu su birikintisinin yanında düz ve sık bir çimenlik vardır. Düşünceleri dalmayı seven ya da tembel bir kömürcünün kendi zevkine göre düzenlediği bu çimenliğe birkaç kavak, birkaç söğüt, hafif bir gölge verir. Kurbağalar suya atlar, örtekler yüzer, su kuşları gider gelir, birdenbire bir tavşan kaçmaya başlar. Canlı sazlarla süslü bu güzel banyo teknesinin tek sahibisinizdir. Başınızın üstündeki ağaçlar değişik biçimler alır. Kimi zaman boğa yılanı gibi kıvrılarak inen gövdelere, kimi zaman da Yunan sütunları gibi dimdik yükselen yürgenlere rastlanır. Sümüklü böcek ve salyangozlar rahatça dolaşır. Bir sazan balanın burnu gözükür. Bir sincap sizi seyreder. Sonunda yorulan Emil ile Kontes bir yere oturunca bir kuş, ne kuşu olduğunu bilmiyorum, bir sonbahar şarkısı, bir ayrılık şarkısı tutturdu. Bütün öteki kuşlar da insanın içine işleyen bu şarkıyı sevgiyle dinlediler. Kontes duygulandı ve bu dinginliği bozmamak için sesini alçaltarak "Ne derin sessizlik," dedi. Suyun yeşil lekelerine baktılar. Bu lekeler hayatın düzenlediği alemlerdi. Güneşte oynaşan, birisi yaklaşınca kaçan kertenkeleyi gösterdiler birbirlerine. Bu davranışıyla kertenkele insanın dostu olarak adlandırılmayı hak etmiştir. Çünkü insandan kaçmakla onu ne kadar iyi tanıdığını kanıtlıyor, dedi Emil. Güvenleri artan kurbağalar tere yaprakları üstünde su yüzüne çıkıyor. Yakut gibi parlayan gözlerle bakıyordu kendilerine. Doğanın basit ve tatlı şiiri, dünyanın boş zevklerinden artık bıkmış olan bu iki yaralı ruhun derinliklerine işliyor. İç dünyalarını hazla dolduruyordu. Blonde birdenbire bir titreme geçirerek Kontes'in kulağına eğildi. "İşitiyor musunuz?" diye sordu. "Neyi?" "Tuhaf bir gürültü." "İşte edebiyat adamları ve kalem efendileri böyledir. Köy hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmezler. Bu deliğini oyan bir yeşil ağaç kakandır. Bu kuşun en ilginç özelliğinden bile haberiniz olmadığına bahse girerim. Bu hayvan sizin iki katınız kadar kalın olan bir meşe ağacını oymak için ağacı binlerce kez gagalar ve her gaga vuruşundan sonra da ağacın öteki yanına geçerek boydan boya delinip delinmediğine bakar. Bunu sürekli olarak ineler, gider bakar ve yerine döner. Bu gürültü bir hayvanın çıkardığı gürültü değil, sevgili doğa bilimleri öğretmenim. Bu gürültüde insan zekasından işaretler var." Kontes birdenbire paniğe kapıldı. Çiçek tarhına kaçtı, ormandan kaçmak istedi. Blonde kaygıyla arkasından koşarak "Neniz var?" diye bağırdı. Kontes kömür ocağına çıkan patikalardan birine girerken "Gözler gördüm sanki," dedi. Tam o sırada birdenbire boğazlanan bir yaratığın çıkardığı boğuk sesi işittiler ve korkusu bir kat daha artan Kontes o kadar hızlı kaçtı ki Blonde kendisine yetişmekte güçlük çekti. Çılgın gibi koşuyor, koşuyordu. "Yanılıyorsunuz," diyen Emil'in sesini işitmiyordu bile. Blonde yetişti ve birlikte koştular bir süre daha. Sonunda karşıdan kol kola gelen Michaud ve karısı tarafından durduruldular. İkisi de zor nefes alıyordu. Bir süre konuşamadılar, sonra durumu açıkladılar. Michaud, Blonde ile bir olup Kontes'in dehşete kapılmasını anlamsız buldu ve kendilerine arabaya varmak için izlemeleri gereken yolu gösterdi. Parmaklığa varınca Bayan Michaud, "Prens!" diye bağırdı. "Prens! Prens!" diye bağırdı muhafız. Birkaç kez ıslık çaldı. Tazıdan hiç ses çıkmadı. Emil biraz önce duydukları acayip seslerden söz etti. "Karım işitti bu sesleri ama ben alay ettim onunla." "Prensi öldürdüler!" diye haykırdı Kontes. "Eminim bundan. Bir çırpıda boğazını keserek öldürdüler onu. İşittiğim ses can vermekte olan bir hayvanın iniltisiydi." "Allah Allah!" dedi Mişo. "Bu iş aydınlatılmalı." Emil ile muhafız kadınları Joseph ve atlarla baş başa bırakıp kömür ocağına döndüler. Su birikintisine indiler. Hendekleri araştırdılar ama hiçbir ize rastlamadılar. Blonde yeniden yukarı çıktı önden, ağaç kümelerinden birinde gördüğü yaprakları kurumuş ağaçlardan birini fark etti ve Michaud'a gösterdi. İkisi birden ağaçlar, çalılıklar, çoban püskülleri arasından giderek ilerleyip ağacı buldular. "Güzel bir kara ağaç," dedi Michaud. "Ama kurtlu. Kurt dipte çepçevre kemirmiş ağacı." Eğildi, kabuğu yerden aldı ve gösterdi. "İşte bakın yaptığı işi." "Sizin ormanda çok kurt var," dedi Blonde. O sırada Michaud birkaç adım ötede kan lekeleri ve biraz daha uzakta tazının kafasını gördü, içini çekti. "Alçaklar," dedi. "Hanımefendi haklıymış." Blonde ve Michaud hayvanı görmeye gittiler. Kontes'in tahmin ettiği gibi tazının boynunu kesmişlerdi. Havlamasına engel olmak için de bir parça tuzlu et atmışlardı önüne. Et parçası hala hayvanın diliyle damağı arasında durmaktaydı. Zavallı hayvan avlarken avlandı. "Tam bir prens gibi," diye karşılık verdi Blonde. Michaud, "Burada biri var, kaçmış, ağır bir suç işliyordu ve kendisini görmemizi istemedi ama ortada kesilmiş dal ya da ağaç yok," dedi. Blonde ile muhafız adımlarını atmadan basacakları yere iyice bakarak her yanı büyük bir dikkatle arayıp taramaya koyuldular. Blonde birkaç adım ötedeki bir ağacı gösterdi. Ağacın dibindeki otlar çiğnenmişti. İki çukur fark ediliyordu otlar arasında. Burada birisi diz çökmüş, bir kadın hem de. Çünkü diz çökmüş durumdaki bir erkek bu kadar çok otu ezemez. İşte entarinin izi. Muhafız ağacın dibini inceledikten sonra yeni açılmaya başlanmış bir deliğe rast geldi ama pullu ve parlak derili, esmer benekli bir ucu mayıs böceğine benzeyen, duyargaları kökleri kesen çift dişi olan kurdu bulamadı. Şimdi anlıyorum azizim neden bu kadar çok sayıda ölü ağaç bulunduğunu. Bu sabah şatonun taraçasından gördüm ve nedenini araştırmak için geldim buralara kadar. Kurtlar kaynaşıp duruyor ama ormandan çıkan sizin köylüleriniz. Muhafız bir küfür savurdu ve arkasından blonde olduğu halde koşmaya başladı. Kontes'in yanına vardı ve karısını birlikte götürmesini rica etti. Josephine atını atladı, onu da yaya olarak şatoya gönderdi. Dört nala, köpeği öldüren kadının yolunu kesmeye gitti. Onu suç aletleriyle birlikte yakalamak istiyordu. Blonde, Kontes ile Bayan Michon'un arasına oturup, prensin ölümünü ve bu rastlantı sonucunda keşfettikleri şeyi anlattı. Tanrım diye haykırdı Kontes. Yemekten önce generale anlatalım durumu. Öfkesinden ölebilir yoksa. Ben onu hazırlarım dedi Blonde. Köpeği öldürdüler dedi Olimpe gözyaşlarını silerek. Bu kadar ağladığınıza göre çok seviyordunuz bu taziyi dedi Kontes. Ben bu olayı bir uğursuzluk sayıyorum. Kocam bir felakete uğrar diye tir tir titriyorum. Nasıl berbat ettiler bu güzel sabahımızı dedi Kontes sevimli bir dudak büküşüyle. Ülkeyi berbat ediyorlar dedi genç kadın hüzünle. Generali parmaklığın önünde buldular. Nereden geliyorsunuz böyle diye sordu. Birazdan öğreneceksiniz diye karşılık verdi Blonde esrarengiz bir tavırla. Bayan Michaud'u arabadan indirdi. Kadının hüzünlü hali kontun dikkatini çekmişti. Biraz sonra generalle Blonde taraçadaydılar. Yeteri kadar manevi cesaretiniz var değil mi? Sinirlenmeyeceksiniz. Hayır dedi general. Ama söyleyin de söyleyeceksiniz yoksa alay ettiğinizi sanacağım benimle. Şu kuru yapraklı ağaçları görüyor musunuz? Evet. Rengi solmuş ağaçları da görüyor musunuz? Evet. İşte size bir sürü ölü ağaç. Kendilerine iyilik yaptığınız köylüler kurutmuş bu ağaçları. Blonde sabahleyin olup bitenleri anlattı. Generalin yüzü öyle solmuştu ki Blonde korktu. Aman koyuvermeyin kendinizi biraz küfür edin. Kendinizi böyle sıkarsanız öfkeden zarar verir bu size. Sigara içeceğim dedi ve köşke doğru gitti. Michaud yemek sırasında geri döndü. Hiç kimseye rastlamamıştı. Kont Sibili'yi de çağırtmıştı. O da geldi. Bay Sibili, siz de Bay Michaud. Ağaçlarımı kurutanlara, suçüstü yakalatanlara bir frank vereceğimi her yanda duyurun. Yalnız usulüyle yapın bu işi. Ne biçim bir alet kullandıklarını ve bunları nereden satın aldıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Bir planım var benim. Kendilerinin yararına önceden tasarlanarak işlenmiş bir suç söz konusu olunca bu adamlar kesinlikle ele vermezler birbirlerini dedi Sibili. Bu şeytani icadın önceden tasarlanıp icat edildiği kesin. Evet ama onlar için 1000 frank 1-2 dönüm toprak demektir. Deneyeceğiz dedi Sibili. 1500 franka bir hain bulurum mutlaka hele bu iş sır olarak kılırsa. Peki bizim bir şeyden haberimiz olmasın. Özellikle de benim. Siz farkına vardınız bu işin ve bana hiçbir şey söylemediniz. Böyle davranmazsak bir komploya kurban gidebiliriz. Bu haydutlardan savaşta düşmandan çekindiğimizden daha çok çekinmeliyiz. Düşman bunlar işte dedi Blonde. Sibile Blonde'ye kaçamak bir bakış fırlattı ve çıkıp gitti. Onun ne demek istediğini anlamıştı. Blonde kahyanın evden ayrıldığını öğrenince sevmiyorum şu sizin Sibile'nizi dedi dürüst bir insan değil. Şimdiye kadar hiçbir şeyini görmedik dedi general. Blonde mektup yazmak için odasına çekildi. Şatoya ilk geldiği zamanlardaki kaygısız, tasasız neşesini yitirmişti artık. Düşünceliydi, sürekli bir tedirginlik içindeydi. Bayan Michaud gibi önsizlere kapılmıyordu. Bilinçli olarak kesin bir felaketin beklentisi içindeydi. Şöyle diyordu kendi kendine. Sonu kötü olacak. Eğer general kesin bir karar almaz da sayı üstünlüğü karşısında ezildiği savaş alanını terk etmezse çok kurban verilecek. Kendisinin ve karısının bile bu işten sağ salim çıkacağına kim garanti verebilir? Tanrım bu tapılacak mükemmel kadını nasıl böyle tehlikeye atabiliyoruz? Onu sevdiğini sanıyor. İyi ya ben de bu tehlikeleri paylaşırım. Kendilerini kurtaramazsam eğer onlarla birlikte ölürüm. 33. ayrımın sonu sayfa 423.